Ayrım 12. Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 143. Hal çok sonra öyle derin bir uykuya daldı ki bu biraz da ölüme benziyordu. Delikanlı çıplak kolunu ısrarla kavrayan bir el yüzünden uyandı ve korkuyla doğruldu. "Ne?" diyecek oldu ama o el hızla ağzını kapatarak konuşmasını engelledi. "Gunfane, gürültü etme. Elbiselerini bul ve benimle gel. Çabuk ol." Hal usulca dönerek yataktan kalktı. Dikkatli davranıyor, yanında yatan Katinka'yı rahatsız etmemeye çalışıyordu. Pantolonunu fırlatılmış olan yerden aldı. Delikanlı da zenci de çitteki açıklıktan geçinceye kadar konuşmadılar. Sonra orada durdular. Hal başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Dev yay burcunun ufukla yaptığı açıdan şafağa sadece bir saat kadar kalmış olduğunu anladı. Bu insan gücünün iyice azaldığı o etkileyici saatti. Hal Aboli'nin kara silüetine bir göz attı. "Ne var Aboli?" diye sordu. "Beni neden kaldırdın?"
"Dinle."
Zenci delikanlının omzuna elini koydu. Hal başını yana eğdi. "Ben hiçbir şey duymuyorum."
"Bekle."
Aboli delikanlının susması için onun omzunu sıktı. Sonra Hal o sesi duydu. Uzaklardan geliyordu ve hafifti. Ağaçlar sesi boğuklaştırıyordu. Birileri kontrolsüzce gürültüyle gülüyorlardı. "Onlar nerede?" Hal şaşırmıştı.
"Kumsalda."
"Hal tanrım," dedi. "Ne biçim iblislik bu?" Yanında Aboli ile koşmaya başladı. Göle doğru gidiyorlardı. Karanlıkta engebeli orman topraklarında sendeliyor, ağaçların alt dalları yüzlerine çarpıyordu. Kamptaki ilk kulübelere eriştikleri sırada ileriden gelen diğer gürültüleri de duydular. Biri peltek peltek şarkı söylüyor, diğerleri de deli gibi kahkahalar atıyorlardı. Hal soluk sola "top yuvaları" dedi. Sonra sönmekte olan nöbet ateşini son ışıklarında ilerideki uçuk renkli insan silüetini fark etti. Sonra babasının sesini duydu. Kaptan meydan okurcasına
"kimsin?" dedi.
"Baba, benim Hal."
"Ne oluyor?"
Sir Francis'in yeni uyanmış olduğu belliydi. Arkasında gömleği vardı. Sesinden uyku sersemi olduğu anlaşılıyordu ama kılıcı elindeydi. Hal "bilmiyorum" diye yanıt verdi. Yine o gürültülü budalacı kahkahalar duyuldu. "Sesler kumsaldan geliyor, top yuvalarından." Üçü de daha fazla konuşmadan koşmaya başladılar. İlk topa birlikte eriştiler. Burada gölün kıyısında yaprakların oluşturdukları tentede aralıklar vardı. Ayın son ışıkları bu yerlerden süzülüyordu. Bu ışık sayesinde topçulardan birinin alçak bronz namlunun üzerine yığılmış olduğunu gördüler. Sir Francis adama öfkeyle tekme atınca tayfa kumların üzerine yığıldı. Hal o zaman çukurun kenarında duran küçük fıçıyı fark etti. Onların geldiğini fark etmeyen diğer bir topçu fıçının önünde dört ayak vaziyetinde duruyordu. Bir köpek gibi. Musluktan damlayan sıvıyı yalıyordu. Hal şekerli kokuyu duydu. Zehirli bir çiçeğin kokusu gibi etrafa iyice yayılmıştı. Delikanlı çukura atlayarak topçuyu saçlarından yakaladı. "Rom'u nereden buldunuz?" diye homurdandı. Adam bulanık gözlerle ona baktı. Hal yumruğunu tayfanın suratına indirdi. Adamın alt ve üst dişleri birbirine çarptı. "Lanet olasıca sarhoş, içkiyi nereden buldunuz?" Delikanlı tayfayı hançerinin ucuyla dürttü. "Yanıt ver yoksa nefes borunu yararım." Can acısı ve tehdit tayfanın kendini toplamasını sağladı.
"Sayın Lord'un bir veda armağanıydı," diye inledi. "Sağlığına içmemiz ve denizde hızla ilerlemesini dilememiz için martıdan bir fıçı yolladı."
Hal sarhoş adamın yana fırlatarak çukurdan kenardaki alçak duvara sıçradı. "Diğer topçu grupları, akbaba onların hepsine de hediye yolladı mı acaba?" Üçü birden top yuvalarının önünden koştular. Her birinde tatlı tatlı kokan meşe fıçılar ve hareketsiz yatan tayfalar buldular. Mürettebattan birkaç kişi hala ayaktaydılar ama onlar da sarhoşluktan salyalarını akıtarak sendeleye sendeleye dolaşıyorlardı. Pek az İngiliz gemicisi şeker kamışının yakıcı özüne dayanabilirdi. Sir Francis'in güvendiği porsunlardan biri olan Timothy Riley bile dayanamamıştı. Sir Francis'in suçlamalarını yanıtlamaya çalıştı ama ayakta sallanıyordu. Kaptan kılıcının kabzasıyla porsunun kafasının yanına vurdu. Denizci kumların üzerine yığıldı. Aynı anda koca Daniel kamptan koşarak geldi.
"Gürültüyü duydum kaptan, ne oldu?"
"Akbaba topçulara içki vermiş, hepsi de kafayı bulmuş." Kaptanın sesi öfkesinden titriyordu.
"Bunun bir tek anlamı olabilir. Kaybedecek bir tek dakikamız bile yok. Kamptakileri uyandır, mürettebata silah ver ama sessizce."
Daniel koşarak uzaklaşırken hal karanlık gemiden gölün sakin sularının üzerinden gelen sesi duydu. Uzaklardan gelen bu ses ırgat kastan yolasının gıcırtısına benziyordu. Hal'in bel kemiğinin üzerinde karıncalanmalar oldu. Delikanlı ırgat diye bağırdı. Martı demir palamarını geriyor. Boğaza doğru baktılar. Ay ışığında martının silüetinin değişmeye başladığını gördüler. Demirden ırgata uzanan palamar geminin kıç tarafının dönmesine neden oluyordu. Sonunda tekne bordasını tamamıyla kumsala doğru döndürdü. Sir Francis toplar deliklerden uzanıyor diye haykırdı. Ay ışığı namluları ışıldatıyordu. Kumsaldakiler her topun arkasında bekleyen martının topçularının ellerindeki ağır yanan çıraların hafif ışığını görebiliyorlardı. Sir Francis kükredi. Şeytanın soluğu, bizi ateş edecekler, yere yatın. Hal top yuvasının kenarındaki alçak duvardan kendini kumların üzerine attı. Birdenbire gece gündüz gibi aydınlandı. Sanki şimşek çakmıştı. Bir dakika sonra gök gürültüsü kulaklarını sancıttı ve top ateşi kıyıyı taradı. Etraflarındaki ormana gülleler düştü. Martı bütün toplarıyla kampa ateş etmişti. Bir tek ama güçlü bir borda ateşiydi bu. Top mermileri yukarıdaki dalları ve yaprakları parçaladı. Yaprak yığınları ve ıslak ağaç kabuğu parçaları üzerlerine yağdı. Havaya ağaç gövdelerinden kopan öldürücü odun parçaları saçıldı. Çerden çöpten kulübelerin içindeki adamları korumaları imkansızdı. Borda ateşi her şeyi yarıp geçti, direkler uçuştu. Sağlam olmayan kulübeleri sanki denizin altında deprem olmuş da dev dalgalar karaya vurmuş gibi yamyası etti. Bir kabusla uyanan adamların çığlıklarını duydular. Misket yağmuru yüzünden yaralanan ya da vücutlarına sivri, diş diş tahta parçaları saplanan gemicilerin hıçkırıklarını, çığlıklarını ve iniltilerini işittiler. Martı kendi toplarının dumanlarının yarattığı sisin arkasında kaybolmuştu. Ama Sir Francis ayağa fırladı ve sarhoş bir topçunun cansızlaşmış elinden dumanları tüten çırayı kaptı. Topun nişangahından baktı. Namlu hala martının arkasında gizlendiği, döne döne yayılan top dumanlarına doğru çevriliydi. Sir Francis çırayı deliğe bastırdı. Dev top gürlerken namlusundan uzun gümüş rengi bir duman fışkırdı ve silah geri tepti. Kaptan merminin nereye düştüğünü bilmiyordu ama emirlere uyacak kadar ayık olan topçulara ''Ateş!'' diye kükredi. ''Ateş açın! Mümkün olduğu kadar çabuk ateş etmeye çalışın!'' Düzgün olmayan bir ateş başladı ama sonra topçulardan çoğu zorlukla ayağa kalkıp sarhoş sarhoş yalpalayarak ağaçların arasına girdiler. Hal top yuvasının kenarındaki alçak duvara sıçrayarak Aboli ile Daniel'e bağırdı. ''Haydi gelin ikiniz de birer çıra alıp beni izleyin, adaya erişmeliyiz.'' Daniel Sir Francis'in topu tekrar doldurmasına yardım ediyor, kıvılcımları söndürmek için dumanları tüten namluyu siliyordu. ''Bırak bu işi Daniel, bunu başkaları yapsın. Senin yardımına ihtiyacım var.'' Hep birlikte kıyıdan giderlerken martıyı örten dumanlar yana doğru kaydı ve yeniden borda ateşi başladı. İlk ateşten beri sadece 2 dakika geçmişti. Topçular iyi yetiştirilmişlerdi ve hızla hareket ediyorlardı. Ayrıca diğerlerini gafil avladıkları için üstün durumdaydılar. Top ateşi yine karayı taradı. Mermiler ormana dalarak yine öldürücü etkilerini gösterdiler. Hal ağır toplardan birine kurşun bir güllenin isabet ettiğini gördü. Palanga takımı parçalandı ve top geriye doğru savrularak yerinden çıktı. Namlusu yıldızlara doğru döndü. Adamlar yerlerini terk ederek ağaçların arasından kaçarlarken yaralıların ve ölmekte olanların çığlıkları yükseldi. Top yuvalarından gelişi güzel ateş edilirken atışlar giderek azaldı. Sonunda arada bir top ışık saçarak gürledi. Toplar susturulduktan sonra Akbaba geride kalan kulübelere ve Azim'in mürettebatının saklandığı çalılara nişan aldı. Hal martının mürettebatının topları doldurarak ateş ederlerken sevinçle bağırdıklarını duydu. Adamlar ''Martı ve Cambrai'' diye haykırıyorlardı. Artık borda ateşi kesilmişti ama toplar doldurulur doldurulmaz ateş ediliyor ve gök gürültüsü gibi ses devam ediyordu. Kükürtlü beyaz duman bulutunun içinde topların namlularından cehennem alevlerine benzeyen kıvılcımlar fışkırıyordu. Hal koşarken babasının sesini duydu. Kaptan sarsılan, morali bozulan mürettebatı toplamaya çalışıyordu. Uzaklaştıkça ses de hafifledi. Aboli yanında koşuyordu. Koca Daniel ise birkaç adım gerideydi. Delikanlıyla zenci daha hızlı koştukları için giderek arkada kalıyordu. Daniel soluk sola, tekneleri suya indirmek için daha fazla adam gerekli dedi. Hal artık sana yardım edecek adam bulamayacaksın diye omurdandı. Hepsi ya zil zurna sarhoş ya da canlarını kurtarmak için kaçıyorlar. Daha konuşması bitmeden Ned Tyler'ın biraz ileride ormandan fırladığını gördü. Arkasında 5 denizcisi vardı. Hepsi de ayıya benziyordu. Hal aferin Ned diye bağırdı. Ama acele etmeliyiz. Akbaba toplarımızı susturur susturmaz adamlarını karaya çıkaracak. Grup halinde koşarak adayla aralarındaki sığ boğazdan geçtiler. Deniz öyle çekilmişti ki önce sıvışık çamur ayaklarına yapıştığı için sendeleyerek ilerlediler. Sonra da açık denize daldılar. Yürüdüler, yüzdüler ve zorlukla adaya eriştiler. Martının top ateşi onları hızlandırıyordu. Üzerlerinden sular akarak sendeleyerek kıyıya çıktıkları zaman koca Daniel, "Güneybatına esen rüzgar pek hafif," dedi soluyarak. "Bizim işimize yarayacak kadar sert değil." Hal yanıt vermeden kuru bir dalı kopardı ve onu ağır yanan çırasıyla tutuşturdu. Yolu görebilmek için meşaleyi yukarı kaldırdı. Sonra koşarak ormana daldı. Birkaç dakika içerisinde adayı aşarak diğer taraftaki kumsala ulaştılar. Hal orada durup ana boğazdaki martıya baktı. Şafak zamanı hızla yaklaşıyor, gece onun önünden kaçıyordu. Işık grimsi gümüşe dönüşüyor, göl cilalanmış kurşun gibi parlıyordu. Akbaba demir yayını kullanarak toplarıyla sağa sola öne arkaya nişan alıyordu. Demirli martıyı kıyıdaki herhangi bir hedefi vurabilmek için döndürüyordu. Kumsaldaki top yuvalarında arada sırada bir parlama olunca akbaba hemen buna karşılık veriyordu. Gemisini döndürüp güçlü bir bordo ateşine başlıyor, topları misket ateşi, uçan kumlar ve devrilen ağaçlarla susturuyordu. Halin grubundakilerin hepsi de boğazdan geçer ve çamurla savaşırken iyice yorulmuştu. ''Dinlenecek zaman yok.'' Delikanlının soluğu boğazından ıslık çalarak yükseliyordu. Şeytan teknelerinin üzerleri kesilmiş dal yığınlarıyla örtülmüştü. Dalları çektiler, sonra ilk teknenin etrafında bir daire oluşturdular. Her biri tekneyi yanından tuttu. Hal hep birlikte diye onları teşvik etti. Beraberce çift gövdeli teknenin omurgasını kumlardan kaldırdılar. Tekne içindeki yük yüzünden bayağı ağırlaşmıştı. Yük daha iyi yanması için zifte batırılmış ince odun demetlerinden oluşuyordu. Denizciler tekneyi kıyıya taşıyıp sığ bir yere bıraktılar. Tekne küçük dalgaların üzerinde yalpalayıp eğildi. Küt direğindeki kare biçimi kirli bez yelken kayalardan esen hafif rüzgarda ağır ağır dalgalandı. Hal teknenin sürüklenmemesi için pruva halatını bileğine doladı. Koca Daniel gökyüzüne bakarak ''Rüzgar yeterli değil.'' diye yakındı. ''Tanrı aşkına bize rüzgar yollayın.'' ''Dualarını sonraya sakla.'' Hal tekneyi bağladı ve adamlarını koşa koşa tekrar ağaçların arasına soktu. İki tekneyi daha taşıyarak, çekerek, iterek suyun kenarına götürdüler. ''Rüzgar hala yeterli değil.'' Daniel martıya baktı. Tekneleri suya indirmekle geçen kısa sürede sabah ışığı güçlenmişti. Gemiciler bir an soluk almak için durdular ve Akbaba'nın tayfalarının topların başından ayrılarak sevinçle çılgıncasına bağırdıklarını gördüler. Adamlar ellerinde kılıç ve mızraklarla aşağıdaki kayıklara doluştular. Ned Tyler şu köpeklere bakın diye homurdandı. Savaşın sona erdiğini sanıyorlar. Ganimeti yağmalamaya gidiyorlar. Hal duraksadı. Ormanın kenarında iki şeytan teknesi daha vardı ama onları suya indirmek fazla zaman alacaktı. Delikanlı sert bir sesle, ''O halde onlara fikirlerini değiştirmeleri için bazı şeyler vermeliyiz.'' diyerek yanan çırayı dişlerinin arasına sıkıştırdı. Denize girip kıyıdan hemen ötede ilk şeytan teknesinin yalpaladığı yere kadar gitti. Şimdi sular koltuk altlarına kadar geliyordu. Delikanlı ağır yanan çırayı odun yığınının üzerine attı. Yığın birdenbire alev aldı ve yükselen mavi duman zifli odunlar tutuşurken hafif rüzgarda uçuştu. Hal burundaki halatı yakalayarak tekneyi boğaza çekti. 12 metre kadar sonra su derinleşti. Ayakları dibe değmiyordu artık. Delikanlı yüzerek kıça doğru gitti. Oraya tutunup iki ayağıyla suyu var gücüyle dövmeye başladı. Tekne hareket etti. Abalyon'un ne yaptığını görmüştü. Hemen göle balıklama daldı. Güçlü birkaç kulaçla Hal'in yanına erişti. İkisi birden yüzdürünce tekne hızlandı. Bir eliyle kıça tutulan Hal nerede olduğunu anlamak için başını sudan kaldırdı. Martı'dan ayrılan küçük filika filosu kumsala doğru gidiyordu. Teknelere deli gibi haykıran denizciler doluşmuşlardı. Silahları sabah ışığında parıldıyordu. Akbaba zaferden o kadar emindi ki gemiyi korumalar için birkaç denizci bırakmıştı. Hal omzunun üzerinden baktı. Hem Ned hem de Daniel onun gibi yapmıştı. Geri kalan tayfaları denize sokmuşlar, iki teknenin daha kıç taraflarına tutunmuş, onları boğaza doğru itiyor ve ayaklarını vurarak suda köpükler oluşturuyorlardı. Üç tekneden de iyice tutuşan zifli odunların dumanları yükseliyordu. Hal gerileyerek Aboli'nin yanına geçti. Yine azimle ayaklarını vurarak tekneyi boğazda, martının demirli olduğu yere doğru itti. Sonra yükselen deniz sel gibi onları kavradı. Yaralı üç ördek gibi daha hızla sürükledi. Hal'in teknesinin burnu dönerken delikanlı kıyıyı daha iyi görebildi. Kampa saldırmak için ilerleyen kayıklardan en öndekinde Akbaba'nın olduğunu gördü. Adamı alev rengi saçları ve sakalından tanıdı. Hatta ona o gürültüde Akbaba'nın kahkahalarını duyuyormuş gibi de geldi. Sonra dikkatini başka bir şeye vermek zorunda kaldı. Çünkü yukarısındaki yük canlanarak gürül gürül yanmaya başladı. Alevler çatırdayarak yükseldi. Yoğun kara dumanlar çıkıyordu. Sıcaklık kendi akımını yaratırken alevler dans edip titreşiyorlardı. Tek yelken o zaman iyice şişti. Hal yanındaki Aboli'ye soluk soluğa, "Onu itmeyi sürdür," dedi. "Tekneyi 2 derece iskeleye doğru çevir." Sıcak hava dalgası delikanlıyı sardı. Sanki ciğerlerindeki havayı emdi. Hal başını suya soktu, sonra burnundan soluyarak çıkardı. Sular ıslak saçlarından yüzüne aktı ama hala ayaklarını vurup duruyordu. Martı tam ilerideydi. Aralarındaki uzaklık halat boyu bile değildi. Daniel'la Ned onların hemen gerisindeydiler. İki tekneden de zifli siyah duman ve koyu turuncu alevler yükseliyor, yukarılarındaki hava çöldeki bir serap gibi titreşiyordu. Hal itmeyi sürdür diyebildi. Bacakları dayanılamayacak kadar ağrımaya başlamıştı. Zaten bu sözleri Aboli'den çok kendine söylemişti. Şeytan teknesinin burnuna bağlı olan halat geriye doğru kaymıştı. Neredeyse bacaklarına dolanacaktı. Ama Hal onu tekmeleyerek uzaklaştırdı. Halatı çözecek zaman yoktu. Hal martının büyük filikalarından ilkinin kıyıya yanaştığını ve Cambrian'ın kumsala atladığını gördü. İki ağızlı İskoç kılıcını sallayarak havada ışıltılı daireler çiziyordu. Kumsala atlarken başını arkaya atıp kanı donduran İskoç savaş naralarından birini attı. Sonra da dik kıyıda koşmaya başladı. Ağaçlara ulaşınca adamlarının peşinde olup olmadıklarını anlamak için geriye baktı. Sonra kılıcı havada öylece kala kaldı. Dumanlar ve alevler saçarak doğruca demirli martıya giden şeytan teknelerini görmüştü. Hal hemen hemen eriştik dedi soluk soluğa. Başının üzerinden geçen sıcak dalgaları göz kürelerini çukurlarında kavurmuş gibi geldi ona. Serinlemek için kafasını tekrar suya soktu. Başını sudan çıkardığında bu kez martının sadece 15 metre ötede olduğunu gördü. Delikanlı alevlerin çatırtısı ve gürültüsü arasında Akbaba'nın kükrediğini duydu.
''Geri dönün, martıya geri dönün. Bu köpekler gemiye ateş tekneleri gönderiyorlar.''
Firkateyn uzun ve çetin bir korsanlık süresince ele geçirilen ganimetle doluydu. Mürettebat 3 yıllık çabalarının tehlikede olduğunu görünce öfkeyle deli gibi bağırdı. Adamlar kumsalda ilerlediklerinden daha büyük bir hızla kayıklarına koştular. Akbaba filikasının burnunda ayakta durdu. Ayaklarını oynatıyor, işaretler ediyordu. Neredeyse kayığın dengesini bozacaktı.
''Bu çiçek bozuğu köpekleri bir elime geçireyim, nefes borularını sökeceğim. O pis kokulu...''
Aynı anda öndeki ateş teknesinin kış tarafında yüzen Hal'i tanıdı. Döne döne yükselen alevlerin ışığı delikanlıyı aydınlatıyordu. Akbaba'nın sesi iyice yükseldi.
''Tanrım, bu Frankie'nin piçi!'' diye haykırdı. ''Onu ben yakalayacağım. Karaciğerini kendi ateşinde kavuracağım.''
Yüzü kıpkırmızı olan adam artık öfkesinden anlaşılmaz bir şeyler haykırıyor, mürettebatın daha hızlanması için kılıcını havada sallıyordu. Hal artık martının yüksek gövdesinden 12 metre uzaktaydı. Bitkin bacakları yeniden güçlendi. Yorulmamış olan Aboli de yüzmeyi sürdürüyordu. Kurbağalama yüzerken güçlü bacakları suları itiyor ve geride girdaplar bırakıyordu. Akbaba'nın büyük kayığı hızla üzerlerine gelirken son birkaç metreyi de aştılar. Hal ateş teknesinin burnunun martının kıç tahtalarına çarptığını hissetti. Akıntı teknenin oradan uzaklaşmasını engelledi. Ateş teknesini yan döndürdü. Alevler bu yüzden sabah rüzgarında canlandı ve martının yanını yalamaya başladılar. Tahtalar yanarak karardı.
Akbaba ateş teknesini yakalayın diye böğürdü. Ona halat bağlayın ve tekneyi uzaklaştırın.
Kürekçiler ateş teknesine doğru gittiler ama şiddetli sıcak etraflarını sararken irkildiler. Akbaba da yüzünü örtmek için ellerini kaldırdı. Kırmızı sakalı yalazlandı.
''Gerileyin'' diye kükredi. ''Yoksa kavrulacağız.'' Filika serdümenine baktı. ''Bana demiri ver, tekneyi yakalayacağım ve onu çekerek uzaklaştıracağız.''
Hal yeniden dalmak ve sıcaklığın çizdiği daireden uzaklaşmak için derinden yüzmek niyetindeydi. Ama Cambroy'in emrini işitti. Halat hala bacaklarının arasında kayıyordu. Suyun altında halatı araştırdı ve onu ayaklarının arasına sıkıştırdı. Sonra suya dalarak ateş teknesinin gövdesinin altından geçti. Onunla martı arasında dar aralıkta yüzeye çıktı. Martının dümen kolu sudan çıkıyordu. Hal ağzına dolan suları tükürerek halatı Pruva milinin etrafından geçirdi. Sıcaklık sanki kafasına balyozla vuruyordu. Delikanlıya suratı su toplamış gibi geliyordu. Ama yine de alev alev yanan tekneyi martının kış tarafına bağlamayı başardı. Sonra tekrar dalarak Aboli'nin yanında sudan başını çıkardı. ''Kıyıya gidelim.'' diye soludu. ''Yangın martının barut deposuna erişmeden önce.'' Yüzmeye başladılar. Hal kayığın çok yakınlarında olduğunu gördü. Neredeyse ona dokunabileceklerdi. Ama Akbaba ikisiyle de ilgilenmiyordu artık. Küçük demiri başının üzerinde döndürüyordu. Hal bakarken demiri yanan tekneye fırlattı. Demir oraya takıldı. Akbaba mürettebata ''Küreklere asılın!'' diye bağırdı. ''Tekneyi uzaklaştırın!'' Kayıktaki tayfalar bütün güçlerini kullandılar. Ama ateş teknesi Hal'in bağladığı halat yüzünden kımıldamadı. Kayıktakilerin kürekleri sulara boşuna çarptı. Ateş teknesini çekerek uzaklaştırmaları imkansızdı. Artık martının yan tahtalarından tehlikeli bir biçimde yoğun dumanlar yükseliyordu. Yangın bütün denizcileri korkuturdu. Gemi yanacak maddeden yapılmıştı ve patlayacak şeylerle doluydu. Tahta, zift, branda bezi, kendir, mum, baharat fıçıları ve barut. Kayıktaki mürettebatın suratı dehşetle çarpılmıştı. Akbaba başını kaldırıp amansızca yaklaşan diğer iki ateş teknesini görünce alevlerin ışığında gözlerinde delice bir ifade belirdi. ''Diğerlerini durdurun.'' kılıcıyla işaret ediyordu. ''Onları uzaklaştırın.'' Sonra dikkatini martıya bağlı olan ve alev alev yanan küçük tekneye verdi. Halle Aboli artık 50 metre ötedeydiler ve kıyıya doğru yüzüyorlardı. Ama delikanlı olanları görmek için arka üstü dönerek ayaklarını hafifçe suya daldırıp çıkarmaya başladı. Akbaba'nın ateş teknesini uzaklaştırmayı başaramadığını hemen fark etti. Cambroy kayıkla gemisinin burnundan dolaştı ve telaşla güverteye çıktı. Mürettebat peşinden gelirken ''Kovalar!'' diye bağırdı. Kovaların elden ele geçirilmesi için yan yana dizilin. Tulumbalar! Tulumbalara 10 kişi, alevlere su püskürtün. Mürettebat onun emirlerine uymak için koşuştu ama yangın hızla yayılıyordu. Kıç tarafını kemiriyor, küpeşte boyunca dans ediyor ve direklere sarılı yelkenlere doğru yavaşça uzanıyordu. Martının kayıklarından biri filika kancasıyla Ned'in ateş teknesini yakalamıştı. Aceleyle kürek çekerek onu gemiden uzaklaştırıyorlardı. Bir başkası ise koca Daniel'ın teknesine yanaşmaya çalışıyor ama alevler yüzünden tekneye sokulamıyordu. Kancayı her takışlarında Daniel o tarafa yüzüyor ve halatı bıçağıyla bir vuruşta kesiyordu. Kayıktaki tüfek ve tabancalar olan tayfalar adamın suda belirip kaybolan kafasına doğru çılgınca ateş ediyorlardı. Kurşunların çevresindeki suları sıçratmasına karşın hiçbiri Daniel'a isabet etmiyordu. Aboli yüzerek uzaklaşmıştı. Halde yüzüstü dönüp onun peşinden kıyıya doğru gitti. İkisi birlikte beyaz kumları koşarak aştılar ve top ateşinin mahvettiği ormana daldılar. Sir Francis hala bıraktıkları yerde yani top yuvasındaydı ama etrafına azimden kalan birkaç kişiyi toplamıştı. Hal babasına doğru koşarken onlar da topu dolduruyorlardı. Delikanlı ne yapmamı istiyorsunuz diye vardı. Yanına Aboli'yi al ve diğerlerini bul. Sir Francis başını toptan kaldırmamıştı. Hal ağaçların arasından koşarak döndü. Bulduğu 6 kişiyi Aboli ile birlikte sürükleyerek, tekmeleyerek, sindikleri deliklerden ve çalılıklardan çıkardılar. Sessizleşmiş olan topların yanına götürdüler. Hal'in topçu bulmak için çabaladığı birkaç dakika içerisinde göldeki sahne tamamıyla değişmişti. Daniel ateş teknesini martının yanına götürmüş ve onu oraya bağlamıştı. Tekneden yükselen ateşler firkateyindeki kargaşa ve paniği arttırıyordu. Daniel şimdi kıyıya doğru yüzüyor, yüzemeyen iki adamını yakalamış onları suda sürüklüyordu. Martının mürettebatı Ned'in ateş teknesini yakalamıştı. Tekneye halatlar bağlamış onu martıdan uzaklaştırıyorlardı. Ned'le üç adamı tekneyi terk etmiş kıyıya doğru yüzmeye çabalıyorlardı. Ama hal baktığı sırada tayfalardan biri çabalamayı bırakıp sulara battı. Adamın boğulması Hal'in öfkesini daha da arttırdı. Bir topun deliğine bir avuç barut döktü. Aboli namluyu döndürmek için bir manivela'dan yararlandı. Top kulakları sağır edecek bir gürültüyle patladı. Halin adamları Mermin Ned'in terk edilmiş ateş teknesini çeken kayığa geldiği için sevinçle bağırıştılar. Bu patlama kayığın parçalanmasına neden oldu. İçindekiler göle fırladılar. Çırpındılar, çığlıklar atarak yardım istediler ve yakındaki başka bir filikaya tırmanmaya çalıştılar. Ama tekne zaten fazla kalabalıktı. Kayıktakiler paniğe kapılan tayfaları küreklerle vurarak uzaklaştırmaya çalıştılar. Ama bazıları küpeşteye tutunmayı başardı. Kendi aralarında bağırışıp kavga ederek teknenin iyice yan yatmasına neden oldular. Sonunda kayık alabora oldu. Yanan kayığın etrafı tahta parçaları ve sularla boğuşan tayfaların kafalarıyla doldu. Hal dikkatini topu yeniden doldurmaya vermişti. Tekrar başını kaldırdığı zaman sudaki adamlardan bazılarının martıya erişmiş olduklarını gördü. Tayfalar ip merdivenlerden güverteye tırmanıyorlardı. Akbaba sonunda tulumbaları çalıştırmayı başarmıştı. 20 tayfa bütün ağırlıklarını kollara verirken dua eden keşişler gibi doğrulup eğiliyorlardı. Martının kıç tarafına doğru yayılan alevlerin dibine tutulan branda bezinden hortumlardan beyaz sular fışkırıyordu. Halin ondan sonraki atışı martının iskele tarafındaki tahta parmaklığı parçaladı. Sonra mermi burundaki tulumbanın başına geçmiş olan tayfaların arasına daldı. Dördü sanki onları görünmeyen pençeler yakalamış gibi geriye fırladı. Kanları yanlarındaki adamların üzerine fışkırdı. Hortumdan püsküren su kesildi.
''Buraya daha adam yollayın!''
Kamri'nin sesi gölde yankılandı. Ölülerin yerlerini başkaları aldı. Hortumdan tekrar su fışkırmaya başladı. Ama artık martının kıç tarafını iyice sarmış olan alevden dillere karşı yetersiz kalıyordu. Koca Daniel kıyıya erişerek kurtardığı iki adamı kumların üzerine bıraktı. Ağaçlara doğru koşarken Hal, ''Toplardan birinin komutasını al!'' diye bağırdı. ''Misket doldur ve güvertelere nişan al. Onların yangını söndürme çabalarına engel ol.'' Koca Daniel kararmış dişlerini göstererek delikanlıya gülümsedi. Elinin eklemlerini alnına dayadı.
''Lord Hazretlerinin dans etmesi için güzel bir parça çalacağız.'' diye söz verdi.
Martı'nın sinsice saldırısı yüzünden azimin morali bozulmuş olan mürettebatı, şansları döndüğü için yeniden cesaretlenmeye başladı. Bir ikisi daha ormanda gizlendikleri yerden çıktılar. Sonra kumsaldaki toplar gürültüyle ateş eder ve mermiler Martı'nın gövdesine çarparken diğerleri de toplarla ilgilenmek için koşup geldiler. Çok geçmeden ağaçların arasından fışkıran alevler ve dumanlar suyun yüzünde ilerledi. Alevler artık martının mizana serenlerini de sarmıştı. Şimdi sarılı yelkenleri etkiliyordu. Hal Akbaba'nın dumanların arasında ilerlediğini gördü. Yanan geminin alevleri onu aydınlatıyordu. Elinde bir balta vardı. İyice gerilmiş olan palamarın başında durdu. Bir tek vuruşla halatı kesti. Gemi hemen rüzgarla sürüklenmeye başladı. Akbaba kafasını kaldırarak tayfalarına bağıra bağıra bir emir verdi. Adamlar yelkenlere tırmanıyorlardı. Tayfalar ana yelkeni aştılar. Gemi buna hemen karşılık verdi. Sertleşen rüzgarı yakalarken alevler dışarıya doğru aktılar sanki. Yangınla uğraşan adamlar da koşarak hortumlardaki suları alevlerin diplerine püskürtmeyi başardılar. Martı iki ateş gemisini kısa bir süre sürükledi. Ama sonra onları gemiye bağlayan halatlar yandı. Martı da boğazda ağır ağır ilerlerken ateş teknelerini geride bıraktı. Kıyıda toplar ard arda gemiye ateş ediyorlardı. Ama martı ateş alanından çıkarken toplar da sustu. Firkateyn sonra ağızdaki dik kayaların arasına girdi. Martıdakiler artık kurtulduklarını sanıyorlardı. Ama kayalarda gizli olan toplar ateşe başladı. Kurşuni kayaların arasından barut dumanları yükseldi. Toplar martının su hattının yanında denizi köpürttüler ya da yelkenlerine delikler açtılar. Gemi zorlukla bu beladan kurtulabildi. Sonunda dumanları tüten topları geride bırakmayı başardı. Sir Francis Hale seslendi.
''Bay Courtney!''
Kaptan çarpışmanın en şiddetli anında bile oğluna resmi bir tavırla hitap ediyordu.
''Bir kayığa binerek boğazın girişine git. Martıyı göz hapsine al.''
Halle Aboli koyun diğer ucuna giderek kayalığın tepesindeki yüksek yere çıktılar. Martı kıyıdan bir mil uzaklaşmıştı bile. İki ön yelkeniyle rüzgarı yakalıyordu. Kıç tarafından koyu gri dumanlar yükselmekteydi. Geminin mizana ve randa yelkenleri kararmış, hala dumanları tütüyordu. Güvertelere doluşmuş mürettebat uzaktan küçücük duruyordu. Adamlar son alevleri de söndürüyor, gemiyi tam kontrol altına alarak kolayca ilerlemesini sağlamaya çalışıyorlardı. Hal sevinçle, ''Lord Hazretlerine uzun süre unutamayacağı bir ders verdik.'' dedi. ''Onun bir süre bizi rahatsız edeceğini sanmıyorum.''
Aboli, en tehlikeli hayvan yaralı bir aslandır diye homurdandı. Onun dişlerini kütleştirdik ama hala pençeleri var.
12. ayrımın sonu. Sayfa 156.